Ayrım 13.
Sokrat, sen ölçüye ve ağırlığa göre mi daha iyi orantıları uyguluyor, bunun için de daha yüksek fiyat istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum, sen bedene daha iyi otursunlar diye hepsini aynı ve benzer yapmıyor musun? Ama Allah için diye haykırır Pistiyaz, böyle yapıyorum, aksi halde zırhın hiçbir değeri olmazdı. Ama Sokrat sormaya devam eder. Kimi insanların bedenleri orantılı, kimi insanlarınki orantısız mıdır? Pistiyaz, tamamen öyle der. Sokrat, o zaman sen ölçüye göre orantılı olmayan bir bedene, orantılı bir zırhı nasıl uyduruyorsun? Pistiyaz, ölçüye göre. Çünkü ölçülü zırh orantılıdır. Sen der Sokrat, kendi başına orantılı olanı kastetmiyor musun? Tersine zırhı taşıyan ile ilgi içinde orantılı olanı. Eğer sen bir zırh onu uyduğu insan için orantılıdır diyorsan doğru anladımsa bir palto ve bu çeşitten şeyler de böyle davranılır. Belki de bir zırh iyi oturuyorsa bunda hiç de önemsiz olmayan bir yarar vardır. Pistiyaz, söyle bana sevgili Sokrat, nasıl bir yarar? Sokrat, iyi oturan zırhlar ağırlığıyla kötü oturan zırhlara oranla daha az basınç yaparlar. Her ne kadar onların ağırlıkları aynı ise de. Çünkü kötü oturan zırhlar ya tümüyle omuzlara asılırlar ya da onlar başka beden kısmına fazlasıyla basınç yaparlar ve bundan ötürü kötüdürler ve onları taşımak rahatsızlık verir. Ağırlığın köprücük kemiklerine, enseye ve omuzlara, göğse, sırta ve karına dağılmış olduğu iyi oturan zırhlar, sanki onlar bir ağırlıkmış gibi değil de bedenin bir uzantısı imiş gibi gelirler. Pistiyaz, sen işimin bana göre neden bu derece değerli olduğunu ifade ettin diye haykırır. Kimi insanlar renkli ve altın suyuna bulanmış zırhları tercih ederler. Evet der Sokrat, eğer onlar bundan ötürü oturmayan zırhları satın alıyorlarsa bana öyle geliyor ki onları renkli ve altın yaldızlı bir bela bekler. Sokrat sormaya devamla, beden aynı durumda durmadığına, eğilip büküldüğüne göre giyilen zırh o zaman nasıl rahat oturacaktır? Pistiyaz, elbette rahat oturmayacaktır. O halde sen der Sokrat, giyilen değil de kullanmada rahatsız etmeden oturan zırh iyidir. Pistiyaz, doğrusunu söyledin sevgili Sokrat, tamamen haklısın. Sokrat anılarından, konu taklit öğretisi. Bir keresinde Sokrat ressam Parhasisos'a gider ve onunla söyleşide bulunur. Sevgili Parhasisos, resim sanatı görülen şeyin bir taklidi midir? Çünkü resim sanatı nesnelerin derinlik ve yüksekliğini, karanlık ve aydınlığını, çukur ve düzlüklerini, gençliğini ve yaşlılığını renkler aracılığıyla taklit etmez mi? Parhasisos, doğru söylüyorsun diye yanıt verir ve devam eder. Eğer ressamlar güzel bedenleri taklit etmek istiyorsa, o zaman siz birçok bedenlere bakıyor ve her birinden en güzel yanı alıyor ve onları bir araya getiriyorsunuz. Çünkü bir tek insanda her şeyi kusursuz olarak bulmak olanak dışıdır. Böylece de insan bedenlerini yetkin olarak gösterebiliyorsunuz. Parhasisos, evet biz böyle yaparız. Sokrat devam eder. Neden siz ruhsal nitelikleri, inandırıcı, hoş, tatlı, arzu edilen ve çekici olan dediğimiz nitelikleri taklit etmiyorsunuz? Yoksa bunlar genelde taklit edilemezler mi? Parhasisos, sevgili Sokrat, bu söz ettiğin şeylerin ne biçimi, ne rengi, ne de başka bir şeyi görülebilir olmadığına göre onlar nasıl taklit edilebilir? Sokrat yine de sorar. Bir insanın birine dostça ya da düşmanca bakarken onda bu nitelikler kendini göstermez mi? Parhasisos, bana da öyle geliyor. Sokrat, bu gözlerde taklit edilmez mi? Kuşkusuz diye yanıt verir Parhasisos. Sokrat, dostlarımız mutlu ya da mutsuz oldukları zaman aynı yüze mi sahiptirler? Parhasisos, Tanrı için hiçbir şekilde. Mutlulukta insanın yüzü aydınlanır, mutsuzlukta kararır. Sokrat, bunlar taklit edilmez mi? Parhasisos, ama elbette. Sokrat, o halde gerçekten de ister oturan, ister yürüyen insan olsun, onun yüzünde ve tavrında yücelik ve soyluluk, aşağılık ve kabalık, ahlaki irade ve anlayış, gurur ve sırnaşıklık dile gelir. Doğruyu söylüyorsun der Parhasisos. Sokrat, o halde bunlar taklit edilmez mi? Elbette edilir der Parhasisos. Sokrat devam eder. Güzel, iyi ve sevimli niteliklerinin aydınlattığı insanlar mı daha hoş görünürler, yoksa çirkin, kaba, aşağı özellikleri taşıyan insanlar mı? Parhasisos, Tanrı için bu büyük bir farklılık sevgili Sokrat. Platon, Piedros'tan. Konuşanlar Sokrat ve Piedros. Adrastia yasasına göre bir tanrının ardı sıra gitmiş ve asıl hakikatlerden bazılarını temaşa etmiş olan bir ruh, bir dahaki devrine kadar acılardan esen kalır ve daima tanrısının ardı sıra gidebilirse her zaman kötülüklerden uzak kalır. Fakat ruh, tanrıların ardı sıra gidemezse hakikatleri temaşa edemez. Bu bahtsızlık eseri olarak da unutma ve kötülüğe batarsa ağırlaşır. Bir kere de ağırlaştı mı kanatlarını kaybedip yeryüzüne düşer. Bu yasaya göre böyle bir ruhun hiçbir hayvanın ilk neslinde yerleşmemesi, buna karşı gerçeklerin en çoğunu görmüş olan bir ruhun ileride filozof veya güzelin, musaların ve aşkın dostu olabilecek bir adamın tohumunda yerleşmesi gerekir. Gene bu yasa gereğince bu bakımdan ikinci sırada bulunan ruh, kanunu sayan yahut iyi bir savaşçı ve usta bir komutan olan bir kralın tohumunda yerleşmelidir. Üçüncü sıradaki ruh, bir devlet adamını, bir idareciyi veya bir iş adamını, dördüncü sıradaki yorulmak bilmez bir idmancıyı veya kendini bedenleri iyileştirmeye vermiş bir adamı yaratacaktır. Beşinci sıradaki bir bilici veya gizemlere erdirici biri olarak ömür sürecektir. Altıncı sıradaki bir şaire veya taklitle uğraşan başka herhangi bir kimseye, yedinci sıradaki bir sanat ustasına veya bir çiftçiye, sekizinci sıradaki bir bilgiciye veya halkı pohpohlayan bir kimseye, dokuzuncu sıradaki tabiatta bir adama uygun düşecektir. Bütün bunlar için yaşamını doğrulukla sonuna erdirmiş olanların iyi bir talihe, doğruluktan uzak erdirmiş olanların kötü bir talihe ulaşması geçerlidir. Hiçbir ruh geldiği yere 10.000 yıldan önce dönemez. Çünkü bu kadar uzun zamandan önce onda hiçbir kanat oluşamaz. Bundan başka bir kural dışılık vardır. Bu da içtenlikle bilgiliğe çabalamış ya da gençler için duyulan bilgece bir çaba ile yaşamış bir ruhtur. Dediğim ruhlar 1000 yıllık devirlerin üçüncüsünde, bu devirlerin her üçünde de demin sözünü ettiğim şekilde yaşamış olmak şartıyla yeniden kanatlanırlar ve 3000. yıl sonunda tekrar tanrılara dönerler. Öbür ruhlara gelince ilk varlıklarını tamamladıklarında sorguya çekilirler. Hüküm neticesinde kimi cezasını çekmek üzere yeraltı zindanlarına gider, kimi de verilen hükümle hafiflediğinden göğün şu veya bu katına yükselir ve orada yeryüzünde insan şeklinde yaşadığı sırada hak etmiş olduğu bir yaşayış içinde yaşar. 1000 yıl tamamlanınca gerek yer altına gidenler, gerekse göğe çıkanlar, kura çekmek, aynı zamanda ikinci varlıklarını diledikleri gibi seçmek için geri gelirler. İşte bu sırada bir insan ruhu, bir hayvan vücuduna, bir hayvan ruhu, vaktiyle bir insan ruhu olmuş olmak şartıyla yeniden bir insan vücuduna geçebilir. Doğrusu hakikat nedir? Asla görmemiş olan bir ruhun insan şekline bürünmesi imkansızdır. Çünkü insan birçok duysal bireysel algıları bir düşünce birliği halinde kavrayarak bunu da kavramsal genel bir form içinde anlayabilen varlıktır. Bu anlamı ruhumuzun vaktiyle bir tanrının ardı sıra gittiği şimdiki varlığımızda gerçeklik sıfatını verdiğimiz şeylere yukarıdan baktığı, gerçekten var olana doğru başını uzattığı zaman görmüş olduklarını anımsamasından ibarettir. Sadece bilgeliği arayan ruhun kanatlı olduğu işte bunun için doğrudur. Çünkü onun düşüncesi Tanrı'yı Tanrı kılan şeyleri anımsama ile gücünün yettiği kadar takip etmekten geri durmaz. Anımsamadan faydalanmasını iyi bilen, en üstün gizemlere daima en tam şekilde eren insan, ancak böylesi bir gün gerçekten yetkinleşir. Fakat insanları uğraştıran şeylerden, eline eteğini çektiği ve tanrılık olana bağlandığı için halk ona aklından zoru olduğunu söyler. Oysa o tanrının hayranlığı ile kendinden geçmiştir. Halk bunun farkında değildir. Bu kendinden geçme ile, evet, sapıtmanın dördüncü şekli hakkında söylediklerimiz işte bu noktaya gelmek içindi. Bir insan yeryüzündeki güzelliği görerek gerçek güzelliği tekrar hatırladığı zaman ruhunun kanatları yeniden çıkmaya başlar ve ruh kanatlanmakta olduğunu görünce havalanmak için sabırsızlanır. Fakat uçmaya gücü yetmediğinden yavru kuşlar gibi bakışlarını yükseklere çevirir. Ölümlü dünyaya ait işleri bu yüzden ihmal ettiği için onun sapıtmış olduğuna hükmedilir. Ancak bu kendinden geçme, onu içinde duyan ve ona ortak olabilen bir insan için en iyi şeydir ve onun doğduğu en iyi kaynaktır. Bu tarz delilikten pay almak, güzele karşı duyulan sevgiyi oluşturur ve bundan ötürü böyle bir insana aşık denir. Önce de söylediğim gibi her insan ruhu tabiatı bakımından gerçek varlıkları temaşa etmiştir. Böyle olmasaydı bir insan bedenine yerleşemezdi. Fakat bu yeryüzündeki şeyleri görünce daha önce orada yukarıda görmüş olduğu gerçekleri yeniden hatırlamak her ruh için kolay bir şey değildir. Bu bir zamanlar bu gerçekleri şöyle bir görmüş ruhlar içinde yeryüzüne düşünce kötü adamlarla düşüp kalkmak bahtsızlığına uğrayan, bu yüzden kötü hareketlere sürüklenen ve yukarıda gördüğü yüce şeyleri unutan kimseler için de kolay değildir. Yalnız pek az ruhta yeter derecede hatırlamak yetisi vardır. Bunlar da bir zamanlar görmüş oldukları şeylerin bir taklidini bu yeryüzünde görünce kendilerinden geçerler, coşarlar. Bu coşkunluğun neden ileri geldiğini anlayamazlar. Çünkü onu gereği gibi bilemezler. Şu halde adalet, ölçülülük ve ruh için değerli olan bütün bu gibi şeylerin yeryüzünde görülen yansılarından hiçbir parıltı yoktur. Örgenlerimizin zayıf olması yüzünden içimizden ancak pek az kimse asıl gerçeklerin yansıları karşısında güçlükle bunların hangi örneğin yansıları olduklarını tanıyabilir. Fakat mutlu insanlar korosuna karışıp biz Zeus'un ardında ya da başka bir tanrının ardında yürüdüğümüz zamanlar güzellik ihtişamla parıldıyor. Hepimizi insanı tanrılaştıran bir manzara karşısında bırakıyordu. Denilebilir ki o zamanlar hepimiz en değerli gizemlerle içli dışlıydık. Onları tam bir yetkinlik içinde kutluyorduk. Gelecekte bizi beklemekte olan kötülüklerin hiçbirinden korkumuz yoktu. Tam, sade, değişmez, mutlu görünüşleri, tertemiz ve göz kamaştırıcı bir ışık ortasında temaşa etmemize izin verilmişti. O zamanlar biz de tertemizdik. Taşımakta olduğumuz, adına beden dediğimiz ve kabuğuna yapışıp istiridye gibi içinde hapsolduğumuz bu yük bizi henüz her yerden zedelememişti. Geçmiş zamanlara saygı ve özlemi ifade etmek için anılar üzerinde bu kadar durmak yeter. O zamanları özlemem bana sözü pek fazla uzattırdı. Güzellik bahsine dönüyorum. Gerçek güzellik diyordum. Öteki gerçekler ortasında parıldıyordu. Yeryüzüne düştüğümüzden beri de duyularımızın en parlağı sayesinde bu güzelliğin üstün bir parıltıyla parladığını görüyoruz. Görme gerçekten duyularımızın en keskinidir. Fakat duyularla hiçbir zaman aklı göremez. Akıldan da güzelliğinki kadar aydın, duyusal bir imge elde edebilseydik, o bizde tasarlanması bile imkansız ne aşklar yaratırdı. Bütün öteki gerçekler içinde aynı şey söylenebilir. Fakat şimdiki halde en göze görünür, en çekici olmak yalnız güzelliğe verilmiştir. Gizemlere erdiğinden beri epey zaman geçmiş yahut yeryüzündeki kötülüklere kendini kaptırmış olan insan bu dünyada güzellik adı verilen şeyi temaşa ettiğinde ondan hemen mutlak güzelliğe yükselemez. İşte bu yüzden gerçek güzelliğin yeryüzündeki imgesine saygıyla bakmak şurada dursun, kendini duysal hazlarına bırakır, bir hayvan gibi onun üstüne abanmaktan, onu gebe kılmaktan çekinmez, onunla düşüp kalkması öyle aşırı bir dereceye varır ki artık tabiata aykırı bir haz peşinde koştuğundan bile korkmamaya, utanmamaya başlar. Gizemlere daha henüz ermiş yahut bir zamanlar gerçekleri uzun uzun temaşa etmiş olan insana gelince, o güzel bir yüzde tanrılık güzelliğin başarılı bir taklidini yahut bir bedende bu gibi güzelliğin bazı vasıflarını gördü mü, ilkin bir ürperme geçirir ve bir vakitler duymuş olduğu heyecana benzer bir şeyin içinde kımıldandığını hisseder. Sonra gözlerini bu güzele diker. Ona bir tanrıya gösterilen saygıyı gösterir. Kendini iyiden iyiye sapıtmış sanacaklarından çekinmese, tanrılara ve kutsal varlıklara kurban sunar gibi sevgilisine kurbanlar sunacaktır. Onu görünce bedenini bir titremedir alır. Rengi değişir. Her tarafını tuhaf bir sıcaklık sarar. Bir ter basar. Çünkü gözleriyle algıladığı güzelliğin ışınları onu ısıtır ve yağmur gibi filizlenen kanatların üzerine yağar. Bu sıcak yağmur da uzun zamandır kuruluktan iyice sertleşen ve kanatların çıkmasına engel olan kabuğu eritir. Ve şimdi besin gibi kanatlardaki tüylere bol bol girer ve ruhun her tarafında kuş tüyleri çıkmaya başlar. Zaten vaktiyle ruhun her yanı tüylüydü. Bu durumda ruh için için kaynaşır, en içten dalgalanır. Diş çıkaranların türden duyduğu bir rahatsızlık duymaktadır. Nasıl bunlar diş etlerinde bir didiklenme ihtiyacı, bir kaşınma duyarlarsa, kanatları çıkmaya başlayan ruh da tıpkı böyle şeyler duyar. O da o sırada kaynaşır, huzursuz olur, gıcıklanır. Ruh genç bir çocuğun güzelliğine baktığı zaman bu güzellikten birçok zerrecikler kopup ona doğru akar. Bundan ötürü onlara sevgi uyarımları denir. Ruh bu zerrelerle dolunca canlanır, ısınır, acısı diner, sevinç duyar. Fakat sevgiliden ayrılınca sararıp solar. Kanatların çıktığı yerler kuruyup kapanır. Tüylerin tohumları tıkanıp kalır. Ruhun içinde istekle birlikte kapanıp kalmış olan bu tohumlar canlı bir nabız gibi vurur. Her biri kendi çıkma yerini zorlar ve böylece de her yandan sıkıştırılan ruh acı ile kıvranır. Fakat bir taraftan da güzelin anısı ona sevinç verir. İçinde acı ile sevincin böyle birbirine karışması, bu garip hal onu pek rahatsız eder. Bir çıkar yol bulamamasına çok kızar. Deli gibidir. Geceleri uyuyamaz, gündüzleri yerinde duramaz. Güzelliği kendinde tutanı görebileceğini sandığı yerlere hırsla koşar. Onu gördüğü ve ondan akıp gelen yeni sevgi uyarımına kendini bıraktığı zaman ruh önce kapanmış olan sevginin yollarının açıldığını sezer, yeniden nefes almaya başlar. Acılar, sızılar kesilir. O anda da hazların en tatlısına dalar. Artık aşık, güzel, sevgilisinden kendi isteğiyle ayrılmayı hatırından geçirmez. Gözünde hiç kimse sevdiğinden daha değerli değildir. Anasını, kardeşlerini, bütün arkadaşlarını unutur. İhmal yüzünden bütün serveti elden gitse umurunda değildir. Bir zamanlar titizlikle riayet ettiği adetlerin, güzel hareketlerin hepsinden yüz çevirir. Köle olmaya hazırdır. Gösterecekleri yerde sevgilisinin hemen yanı başında uyumaya hazırdır. Çünkü güzelliği kendinde taşıyana derin saygı göstermekle beraber o en büyük acıları dindirecek hekim olarak yalnız onu görür. Ey kendisiyle konuştuğum güzel çocuk! İşte bu duyguya insanlar aşk dediler. Ona tanrıların ne dediğini söylesen muhakkak gülersin. Çünkü tuhaflıklar gençlerin daha çok hoşuna gider. Eros hakkında söylenmiş iki mısradan bahseder. Yanılmıyorsam bunu Homeritlerden bazıları onun hakkında bildikleri şeyler arasından çıkarmışlardır. Bunların birincisinde Eros'a karşı fazla dil uzatılmış, yakışık kalmayan şeyler söylenmiştir. Bu mısralarda şöyle deniliyor. Ölümlüler, ona kanatlı Eros derler. Ölümsüzlerse kanatlandıran Eros derler. Buna ister inan ister inanma. Yalnız bildiğim şu ki aşıkların duygularının nedeni ve tabiatı tamamıyla benim sana anlattığım gibidir. Buna göre böyle biri Zeus'un ardından yürümüş olanlardan biri ise kanatlı denmenin yükünü daha büyük bir güçle taşır. Ares'e uşaklık etmiş ve yolculuğunda onu takip etmiş olanlara gelince, bunlar aşka tutulup da sevdiklerinden hakaret gördüklerini sandılar mı, gözlerini kan bürür, hem sevdiklerini hem de kendilerini öldürmeye kalkışırlar. Öbür tanrılara uşaklık edenler de böyle davranırlar. Bu dünyada herkes hiç değilse yeryüzünde bozulmadıkça ve gökten ilk düşüşte sahip bulduğu vasıfları kaybetmedikçe bir zamanlar koruculuğunu ettiği Tanrı'yı gücünün yettiği kadar ağırlayarak ve örnek tutarak yaşar. Gene bu dünyada herkes sevdiklerini, tanışıp görüştüklerini taklit ederek yaşar. Her adam karakterine göre güzel çocuklar arasından birini kendine sevgili olarak seçer. Onu gözünde tanrılaştırır. Gizli bir ibadetle tapınmak ve ağırlamak için ona kalbinde süslerle bezediği bir anıt diker. Zeus'un ardından yürümüş olanlar, sevecekleri kimse de Zeus ruhu bulunmasını isterler. Bilgeliği sevip sevmediğine, sevk ve idare etmeye yaratılıştan yatkın olup olmadığına dikkat ederler. Böyle birini buldular ve ona tutuldular mı, onun da böyle olması için her şeyi yaparlar. Kendileri de olgunlaşmak için gerekli çalışmalara henüz girişmemişlerse hemen bu işe koyulur ve buldukları kaynaklardan faydalanarak yahut araştırmalar yaparak kendi kendilerini yetiştirirler. Tanrılarının hangi tanrı olduğunu bulmak için içlerini yoklar ve gözlerini bir an bile tanrıdan ayırmadıkları için sonunda onu bulurlar. Onu anımsama ile yeniden buldular mı coşarlar ve tanrılıktan pay almak insan için ne kadar mümkünse onun adetlerini, zevklerini o kadar benimserler. Bu ilerlemeye sevgilerinin sebep olduğunu düşünür, ona daha büyük bir sevgiyle bağlanırlar. Hele bakhalar gibi Zeus'un ilham kaynağından kana kana içerlerse bu kaynaktan edindiklerini sevdiklerinin ruhuna boşaltır ve onu tanrılarına mümkün olduğu kadar çok benzeyen bir varlık haline getirirler. Hera'nın ardı sıra gitmiş olanlar kral yaratılışlı bir ruh arar. Onu bulunca onlar da tıpkı yukarıda anlattığımız şekilde davranırlar. Apollo'nun ve öteki tanrılardan her birinin ardından yürümüş olanlar da hareketlerini tanrılarınkine uydurur, başka yaratılışta olmayan bir sevgili ararlar. Böylesini buldular mı, Tanrı'yı kendileri taklit ettikleri gibi ona da taklit ettirirler. Sevgiliyi baskı altına alır, onu düşünüş bakımından, yaşayış bakımından mümkün olduğu kadar Tanrı'ya benzer bir hale getirmek isterler. Sevdiklerini kıskanmak, onların kötülüğünü istemek şurada dursun, sevgililerinin hem kendileriyle hem de o kadar çok saydıkları tanrıları ile tam bir benzerlik göstermesi için ellerinden geleni yaparlar. İşte her gerçek aşkın can attığı şey ve işte can attığı şeyi gerçekleştirmek için anlattığım yolda yürümüş olmak şartıyla onun gizemlere erdirişi.